Yine Küçük Adam William Rich, ikinci kaset, ikinci yüz. Benim gibi daha birçok dürüst, dolambaçsız ve içtenlikli insan yaşayan şeyi senin içinde bulmayı umdu. Hepsi de ortadan gitti. Bunu gördükten sonra senin dar görüşlülüğün ve küçüklüğün içinde yok olmamaya karar verdim. Yapılacak önemli işlerim var çünkü. Yaşayan şeyi buldum ben küçük adam. Şimdi artık içimde duyduğum ve senin içinde aradığım yaşayan şeyle senin arandaki ayrımı çok iyi biliyor. Bu ikisini birbirine karıştırmıyorum. Yaşayan şeyi işlevlerini ve özelliklerini senin yaşam biçiminde açıkça ve kesinlikle ayırırsam yalnız ve yalnız o zaman yaşayan şeyin ve senin geleceğinin iyice ve derinlemesine incelenmesine önemli bir katkıda bulunabilirim. Seni yatsımaya yürek ister biliyorum. Ama sana acımadığım için ve senin zavallı führerlerin gibi küçücük bir büyük adam olma isteği duymadığım içindir ki geleceğe yönelik çalışmalarımı sürdürebilirim. Kısa bir süredir yaşayan şey kendisine uygulanan yanlış işlem karşısında baş kaldırmaya başladı. Bu senin büyük geleceğinin yüce başlangıcı ve bütün küçük adamların tüm küçüklük ve yararsızlıklarının korkunç sonudur. Çünkü bu arada coşkusal vebanın nasıl işlediğini kavramış bulunuyoruz. Polonya'ya saldırmaya karar verildiği anda Polonya'yı askeri saldırı hazırlıkları içinde bulunmakla suçluyor coşkusal veba. Birisini öldürmeye karar verdiği anda o kişi de öldürme eyleminin baş gösterdiğini öne sürüyor hemen. Ne vakit açık saçık yayınlar yapılsa sağlıklı yaşamı cinsel hayvanlık olmakla suçluyor coşkusal veba. Senin ne mal olduğun artık anlaşıldı küçük adam. Sefil ve acınası yüzünün ardında ne olduğu iyice görüldü. Senden işin ve başarılarınla dünyanın gidişini saptaman isteniyor. Bir buyurgan yöneticiyi indirip yerine daha kötüsünü başa geçirmen istenmiyor. Başkalarından yaşamın yasalarına uymasını istediğin gibi artık senin de her zamankinden daha sıkı bir biçimde yaşamın yasalarına uymanı istemeye başlıyorlar. Başkalarını da eleştirdiğin şeyleri yapmaman, kendini bu eleştirilere göre gerçekleştirmen bekleniyor. Ne büyük dedikoducu olduğunu, doymak bilmezliğini, sorumluluktan kaçtığını, bağımsız olduğunu, kısacası bu güzel dünyayı pis pis kokutan genel hastalığını herkes tanıyor, biliyor artık. Biliyorum sen, proletaryanın ya da dördüncü Rich'in geleceğini ellerinde tutan sen, bunu duymaktan sadece bağırmaya yeğlersin. Ama inancım odur ki, bu işte geçmişte olduğundan daha az başarı göstereceksin. Senin binlerce yıllık gizinin kapısını açacak anahtarı bulduk. Dost sever, sohbet sever maskenin ardında son derece kaba bir yaratık var küçük adam. Yarım gün yanında kalıp da gerçek yüzünü ortaya çıkarmaman olanaksız. İnanmıyorsun bu dediğime. Gel anılarını tazeleyeyim. Güzel bir öğle sonrası bu kez bir oduncu kılığında iş aramaya bana geldiydin. Köpeğim seni kokladı, neşeyle zıpladı. İyi cins bir köpek olduğunu hemen anladın ve şöyle dedin. Onu zincire vursana. Huysuzlaşsın, havlasın. Bu köpek gereğinden çok dostluk gösteriyor insana. Zincire vurulmuş bir huysuz köpek istemiyorum ben dedim. Huysuz köpekleri sevmem. Ey zavallı küçük oduncu, bu dünyada senden çok daha fazla düşmanım var ama gene de herkese dostça davranan, doğallığını yaşayan bir köpeği yeğliyorum. Düşmanlardan korunmak için bile olsa bir köpeğe acı çektirmek, onu bozmak istemiyorum. Hani yağmurlu bir pazar günü senin bedensel katılığın canımı sıkmıştı da çalışma yerimden kalkıp bir bara gitmiştim. Anımsadın mı? Hani bir masaya oturup viski içmiştim. Yok küçük adam. Arada bir içki içmeyi severim ama içkici değilimdir. Neyse buzlu ve sodalı viski içiyordum. Sense bir yabancı ülkeden yeni gelmiştin. Birazcık da sarhoştun. Japonlardan çirkin maymunlar diye söz ettiğini duydum. Sonra hasta iyileştirme odamda çok sık gördüğüm ve iyi tanıdığım bir yüz anlatımıyla şunları söyledin. Şu batı kıyılarındaki Japonlara ne yapmak gerek biliyor musun? Hepsini birer birer ipe çekeceksin. Ama hemen çabucak değil. Yavaş yavaş, çok yavaş. İlmiği her 5 dakikada bir biraz daha kürtüterek. Yavaş yavaş, bak böyle. Elinle de nasıl yapılacağını gösteriyordun küçük adam. Garson sözlerini onayladığını belirten bir tavırla başını salladı ve bu kahraman erkekliğine hayran kaldı. Yeni doğmuş bir Japon bebeğini kollarına aldın mı hiç küçük yurtsever? Hayır değil mi? Daha yüzyıllarca sürecek sendeki bu istek. Daha yüzyıllarca Japon casuslarını ipe çekecek, Amerikalı kaçakçıları kurşuna dizecek, Rus köylü kadınlarını, Alman subaylarını, İngiliz monarşistlerini ve Yunan direnişçilerini geberteceksin. Onları vuracak, elektrikli sandalyeye oturtacak ya da gaz odalarına tıkacaksın. Ama bunların hiçbiri ne bağırsaklarındaki kabızlığı ne de kafandaki kabızlığı geçirmeyecek küçük adam. Bunların hiçbiri sevme yeteneğinden yoksun olduğun olgusunu değiştirmeyecek. Romatizmalarına ya da akıl hastalığına iyi gelmeyecek. Ne kurşun sıkma ne de dar ağacını çekme seni içinde bulunduğun bataklıktan çekip çıkaramaz. Şöyle bir kendine bak küçük adam. Kurtuluşunun tek yolu, tek umudun budur. Kendine bak. Senden ayrılan erkeğe karşı duyduğun kin ve öfkeyle iyileştirme odamda ateş püskürdüğün günü anımsarsın değil mi küçük kadın? Annen, teyzelerin, kuzen ve yeğenlerinle birlikte yıllar yılı kan kusturmuştunuz adama. Sesini çıkarmıyor diye yıllarca sömürmüştünüz. Bütün akrabalarına bakıyordu. Sonunda canına tak etti, içinde kalan son yaşama isteği kırıntısını verdiği güçle ipini kopardı, yaşama sevgisine tutundu, yüreğini senden bağımsız kılacak kadar güçlü olmadığından bana geldi. Özgürlük sevgisi duymasının bedeli olarak yasaların öngördüğü nafakayı aylığının üçte birini sana vermeye razıydı. Büyük bir sanatçıydı o çünkü. Özgürlüğü seviyordu. Gerçek bilim gibi sanat da zincirlere karşı hoşgörülü değildir. Oysa senin istediğin tek şey birinin, yani bu durumda senden kıyasıya nefret eden bu adamın sana bakmasıydı. Aslında senin mesleğin vardı, çalışıyordun, buna gereksinmen yoktu. Onu hak etmediği yükümlülüklerinden kurtarmada kendisine yardım edeceğimi biliyordun. Öfkelendin, polis çağırmaya kalktın ya da böylece gözdağı verdin bana. Gerekçen şuydu, onun çaresizliğinden, yardıma gereksinme duymasından yararlanıp bütün parasını almak istiyormuşum. Bunu söylemekle kendi kötü niyetlerini sergilemiş, bunları bana yüklemiş oluyordun zavallı küçük kadın. Kafanda böyle kötü tasarımlara yer vereceğini, kendini mesleğinde geliştirmenin yollarını arasan, bu konuda kafa yorsan olmaz mı? Olmaz. Çünkü bu bağımsız olmak anlamına gelirdi. Yıllar yılı yalnızca nefret ettiğin adamdan bağımsız olamazdın. Böyle davranmakla yeni bir dünya kurabileceğini mi sanıyorsun? Benim her şeyi bilen, beni yakından tanıyan toplumcularla tanışmışsın. Öyle dediler. Sen bir tipsin, anlamıyor musun? Bu dünyayı yıkıma sürükleyen milyonlarca benzerin var. Biliyorum, zayıfsın, yalnızsın. Anacığının dizinin dibinden ayrılamazsın ve de çaresizsin. İçinde duyduğun nefretten nefret ediyorsun. Kendi varlığına bile dayanamıyorsun. Ne yapacağını bilmez haldesin, biliyorum. İşte bu yüzden kocanın yaşamını da yıkıyorsun ya küçük kadın. Günümüzde herkesin genellikle yaptığı gibi yaşamın seline kapılmış gidiyorsun. Elbet şunu da biliyorum ki yargıçlar da savcılar da senden yana çıkacaktır. Çünkü içinde bulunacağın sefil durumdan nasıl sıyrılacağını onlar da bilmemektedirler. Federal mahkemenin tutanak yazmanı küçük kadın, hala gözümün önündesin. Geçmişimi, halimi, mal mülk konusundaki görüşlerimi, Rusya ve demokrasiye değin düşüncelerimi kağıda geçiriyorsun. Toplumsal konumumun ne olduğu soruluyor, 3 bilimsel ve yazınsal birliğin onur üyesi olduğumu, bunlar arasında uluslararası plazmojeni derneği bulunduğunu söylüyorum. İyi, yanıtımı etkileyici buluyor herkes. Bir sonraki duruşmada bir görevli şu soruyu yöneltiyor bana. Burada garip bir durum göze çarpıyor. Dosyada Uluslararası Poligami Derneği'nin onur üyesi olduğunuz yazılı. Doğru mu? Yaptığım bu küçük yanlış ikimizi de güldürüyor. Ey düzsever küçük kadın. Şimdi neden herkesin benim için kötü şeyler söylediğini anlıyor musun? Benim yaşama biçimimden ötürü değil, senin düzseverliğin yüzünden, senin gerçeklik dışı düşüncelerin, yüzeyselliğin yüzünden öyle diyorlar bana. Rusa konusunda bildiğin tek şey doğaya dönmek istediği, çocuklarına borç verip onları yetimler yurduna gönderdiğidir değil mi? Sen kötüsün. Çünkü güzel şeyleri değil, yalnızca çirkin şeyleri görüyor ve duyuyorsun. Bak ne diyeceğim. Gecenin birinde perdelerini indirdiğini gördüm bu adamın. Neden durup durup da o saatte indirdi perdesini? İçeride ne yapıyor sanıyorsunuz? Biliyorum, o hiç kapamaz perdelerini. Bu işte bir iş var. Hakikate böyle yöntemlerle karşı koymak sökmez artık. Artık hepsini biliyoruz. Aslında seni ilgilendiren benim perdelerim değil, hakikatimin yeşermesini engellemek asıl derdin. İspiyonculuk etme ve kara çalma görevlerini sürdürmek istiyorsun. Salt yaşama biçimini beğenmediğin ya da nazik olduğu nedeniyle ya da özgür davrandığı, yalnızca çalıştığı ve seni hiç umursamadığı gerekçesiyle masum komşunu hapse attırmak için fitneli kesmek istiyorsun. Çok da meraklısın küçük adam. Kapı dinleyip durduğun, yarım yamalak sözleri insanlara kara çalmada kullanıyorsun. Polis senin gibi ispiyoncuların adını açıklamadığı için kendini güvenlikte sayıyorsun değil mi? Ey dürüst yurttaşlar, bu adam bir felsefe profesörüdür. Kentimizdeki büyük bir üniversite gençlerimize hocalık etmesi için ona bir kürsü verecektir. Buna izin vermeyin. Doğru dürüst ev kadınlarınız ve sadık yurttaşlarınız bu hakikat öğretmenine karşı bir dilekçe yazıyor ve profesör işe alınmıyor. Sen namuslu ev kadını, yurtseverler doğuran saygıdeğer kadın. 4000 yıllık doğa felsefesinden daha güçlüsün ha? Ama artık ne mal olduğunu anlamaya başlıyor insanlar. Er geç susturulacaksın, dur hele. Duyduk duymadık demeyin. Ahlak denen şey sizi ilgilendiriyorsa dinleyin. Köşe başındaki evde bir ana kız oturur. Kız akşamları eve erkek arkadaşını alıyor. Kadını ev işletmekten mahkemeye verin. Fuhuş yapıyorlar. Polis ahlakımızın korunmasını istiyoruz. Yetişin. Sen küçük adam başkalarının karyola gıcırtısına kulak kabarttığın için bu ana cezalandırılıyor. Ne mal olduğunu öyle açık bir biçimde ortaya koydun ki ahlak ve düzen anlayışını çok iyi biliyoruz artık. Garson kızların poposuna çimdik atan sen değil misin ahlaklı küçük adam? Kızlarımızla oğullarımızın sevgilerini birbirlerine merdiven aralarında, karanlık çıkmaz sokaklarda anlatmalarını değil, sevmenin mutluluğunu açık açık, rahat rahat yaşamalarını istiyoruz. Yeni yetişen kız ve erkek evlatlarının sevgisine karşı anlayış gösteren ve onu koruyan aklı başında ve yürekli ana babalara saygı göstermek istiyoruz. Bu babalarla analar geleceğin bedenleri sağlıklı, duyumları sağlıklı, sen 20. yüzyılın güçsüz küçük adamının pis uydurmacalarından, hiçbirini aklından geçirmeyen pisliklerden arınık kuşağın çekirdeğidirler. Ne olmuş, duydunuz mu? Delikanlının biri rahatsızlığını geçirmek için buna gitmiş. Uçkurunu toplaya toplaya kaçmak zorunda kalmış. Neden biliyor musunuz? Bu delikanlıya saldırmış. Onunla cinsel ilişkide bulunmak istemiş. Bu olmuş olayı anlatırken şehvet sever ağzının suları akıyor, değil mi küçük adam? Biliyor musun ki bu olay senin dışkının içinden çıkmıştır. Senin gibi eşcinsel özlemler beslemedim hiçbir zaman. Senin gibi küçük kızları ayartma isteği duymadım. Ömrümde bir kadının arasına geçmedim senin gibi. Ve tek bir gün bile senin gibi kabızlık çekmedim. Senin gibi sevgi hırsızlığı yapmadım ömrümde. Bir kadın yalnızca beni istediği ve ben de onu istediğim için sarıldım ona. Kendimi senin yaptığın gibi sergilemedim. Senin kafandaki pis düşüncelerden hiçbiri yok bende küçük adam. Ya buna ne dersiniz? Bu adam sekreterine saldırdı. Yoksa kız neden evden koşarak çıksın ve gitsin? Kız da aynı evde oturuyordu. Perdeler de hep çekikti. Sabahın üçüne dek ışık ışık yanardı evde. Dolometrit için müthiş bir pis boğazdı. Börek yerken boğuldu diyen sen değil miydin? Prens Rudolf'un halktan biriyle evlendiğini söyleyen sen değil miydin? Miss Eleanor Roosevelt için vidaları gevşek, falan üniversitesinin rektörü için karısını başka bir adamla yakalamış diyen sen değil miydin? Şu köydeki öğretmenin bir aşığı var diyen sen değil misin? Bunları söyleyen sen değil misin küçük adam? Sen bu dünyanın perişan yurttaşı, zavallı küçük adam. Yaşamını binlerce yıl poker fişi gibi harcamışsın ve bunca yıldır bataklığa saplanmış duruyorsun. Yakalayın şunu, bir Alman casusu bu ya da belki Rus casusu, belki de İzlanda casusudur. Bir gün saat tam 3'te New York'ta 86. caddede gördüm onu. Hem de yanında bir kadın vardı. Sen evren ışıklarının etkisiyle doğan köz kamaştırıcı kuzey ışığında bir tahta kurusunu inceledin mi hiç küçük adam? Hayır mı dedin? Evet yanıtını beklemiyordum senden zaten. Gün gelecek tahta kurusuna benzeyen insanlar olunmasını önleyecek güçlü yasalar, hakikat ve sevginin korunması için çok sık yasalar konacak. Nasıl ki sen bugün seven delikanlıları ısrarlara tıkıyorsan, gün gelecek aklı başında dürüst insanların yüzüne pislik attığında seni tımarhaneye tıkacaklar. Sözüm ona göstermelik bir adalet değil, gerçek adalet ve incelik anlayışı içinde çalışacak değişik türden yargıçlar ve savcılar olacak bu dünyada. Yaşamın korunması için çok katı yasalar konacak ve sen onlara karşı ne denli kin duyarsan kuy, bu yasalara uymak zorunda kalacaksın. Biliyorum daha 3-5 ya da 10 yüzyıl coşkusal vebadan kıvranacaksın. İnsanların yüzüne kara çalacak, gizli saklı sevişecek, çeşit çeşit dalavereler çevirecek, onun bunun yüzüne gülüp ardından hançer saplayacak, engizisyonları yaşatacaksın. Ama sonunda şu anda kendi yapının derinliklerinde erişilmeyecek denli derinliklerde bulunan kendi öz temizlik arılık duyguna yenileceksin. Bak beni iyi dinle. Seni elde etmeyin ne bir Kaiser, ne bir Çar ya da ne bir tüm proleterlerin babası başarmış değildir. Onlar ancak seni köleleştirdiler. Ama hiçbiri seni o küçüklüğünden bir ıvır zıvır olmaktan kurtaramadı. Seni elde edecek olan tek şey içinde bulunan temizlik, arılık duygusudur. Yaşama karşı duyduğun özlemdir sana gerçekten egemen olabilecek tek şey. Bunu adım gibi biliyorum küçük adam. Senin de küçücük bir kuşkun olmasın. Küçüklüğünden ve değersizlik duygundan arındığında düşünmeye başlayacaksın. Sözünü ettiğim bu düşünme başlangıçta çok acıklı olacak. Yanlışlarla dolu, amaçsız bir düşünme olacak ama ciddi ciddi düşünmeye başlayacaksın. Başkaları sana değin düşünürken duydukları acıya nasıl yıllarca dayandılar, sessiz sessiz dişlerini sıkıp durdularsa sen de kendini düşünmenin getirdiği acılara dayanmayı ister istemez öğreneceksin. Bizim duyduğumuz bu acı seni düşündürecek. Bir kez düşünmeye başladın mı, son 4000 yıllık kendi uygarlığını da ölçüp biçmeye başlayacaksın. İşte o vakit şaşkınlıktan ağzın bir karış açık kalacak. Kendi gazetelerinin tören yürüyüşleri, avlanıp pullanma, madalyalar, kurşun sıkmalar, ipe çekmeler, yüze girip ardından sövmeler, ustalıklı hileler, seferberlikler, ateşkesler, sonra gene seferberlikler, anlaşmalar, savaş talimleri ve bombalamalardan başka bir şey yazmadıklarını görecek, bunun nasıl olduğunu, başına gelecek felaketlerin nasıl da sezinlemediğini bir türlü anlayamayacaksın. Önüne sürülen bütün o hileleri, o yalancı dolmaları koyunsu bir sabırla yemekten başka bir işe yarasaydın anlayacaktın bütün bunları. Bu durumları yüzyıllar boyunca bir maymun gibi benimsediğin, bir papağan gibi davrandığın gerçeğini görecek ve işte bu gerçeği kabullenmeyi uzun süre onuruna yediremeyeceksin. O durumlar üzerine düşündüğün şeylerin tümden yanlış olduğunu görmek, doğru sandığın o düşüncelerinin ve tüm o yanlış fikirlerin yalnızca bir yurtseverlik olduğunu görmek seni çılgına çevirecek. Geçmişinden utanç duyacaksın. Torunlarının torunları senin geçmişini okuyup öğrenme felaketinden korunabilir umuduyla avunacaksın belki. Bizim umudumuz da budur. Umarız artık. Herhangi bir koca Pedro'ya dönüşmekten başka bir sonuç vermeyen bir büyük devrimi sahneye koyma olanakları ortadan kalkmış olur. Geleceğe bir bakış. Geleceğinin nasıl olacağını söyleyemem sana. Bilmiyorum. Bulduğum akınsal yaşam enerjisiyle Ay'a mı çıkarsın, Mars'a mı bilmem. Uzay gemilerinin nasıl uçacağını ya da nasıl konacağını da bilemem. Geceleri evini aydınlatmak için güneş ışığı kullanıp kullanmayacağını da bilemem. Ama önümüzdeki 500, 1000 ya da 5000 yıl içinde artık neleri yapmayacağını bilebilirim. Amma da bakın, adama da bakın. Amma da düzsever. Neleri yapamayacağını biliyor. Diktatör müdür nedir? Hiç de diktatör değilim küçük adam. Gerçi senin bu küçüklüğün, güçsüzlüğün karşısında diktatör olmam işten bile değildi ama ben diktatör olacak adam değilim. Senin diktatörlerin şimdiki zaman içinde gaz odasına gönderilmemek için neleri yapamayacağını söylerler sana yalnızca. Ama nasıl ki bir ağacın büyümesini çabuklaştıramazlarsa senin uzak gelecekte neler yapacağını da söyleyemezler. Peki ya senin bu akıllılığın nereden geliyor? Senin insan mantığının derinliklerinden geliyor benim akıllılığım. Nereden olacak? Şuna da bakın, aklını benim derinliklerimden alıyormuş. Laf, benim derinliğim yok ki. Hem bu derinlik dediği şey ne mene bir bireyci sözcük. Sende derinlik olmaz mı hiç? Var, var ama sen bilmiyorsun küçük adam. Kendi derinliklerinden ölesiye korkuyorsun. Bu yüzden onu duymuyor, görmüyorsun.
Bu yüzden derinliğe baktığında başın dönüyor ve bir uçurumun kenarındaymışsın gibi dişlerin birbirine vuruyor. Düşüp bireyselliğini yitirmekten korkuyorsun. Oysa kendini bırakmalısın. Kendine varmak için elinden geleni yaptığında bile gidip aynı yere küçük, acımasız, kıskanç, obur ve hırsız ruhlu adama tosluyorsun. Eğer içinde yani derinliklerinde bir derinlik olmasaydı bu konuşmayı kaleme almazdım küçük adam. Seninle oturup bunları konuşmazdım. Senin içindeki bu derinliği biliyorum. Bir doktor olarak taşıdığın kaygıları anlatmak üzere bana geldiğinde keşfettim o derinliği. İçindeki bu derinlik senin büyük geleceğindir. Bu yüzdendir ki gelecekte artık neleri kesinlikle yapmayacağını söyleyebilirim sana. 4000 yıllık kültürsüzlük çağında olanları nasıl yaptığını bir türlü anlayamayacağın, yaptıklarına inanmayacağın için belli şeyleri yapmayacaksın. Yanlışlarını görecek, onları yinelemeyeceksin. Şimdi biraz anladın mı sıradan bir düşçü olmadığımı? Dinleyecek misin beni şimdi? Pekala. Güzel düşleri dinlemekten zarar gelmez ya. Ama bil ki değişecek hiçbir şey yok benim güzel doktorum. Ben sokaklarda sürünen, kendine özgü görüşleri olmayan zavallı bir küçük adamım ve böyle kalacağım. Ben kim oluyorum da? Bak beni dinle. Küçük adam efsanesinin ardına gizleniyorsun. Çünkü yaşamın seline kapılmaktan ve her şey bir yana çocukların ve onların çocukları uğruna yüzmek zorunda kalmaktan korkuyorsun. Artık yapmayacağın şeylerden en birincisi kendini, kendine özgü görüşü olmayan ve ben kim oluyorum da sözlerini dilinden düşürmeyen bir küçük adam olarak görmemektir. Senin görüşlerin var ve gelecekte bunların varlığını bilmemeyi, onları savunmamayı ve açıklamamayı büyük bir ayıp sayacak, bundan utanacaksın. Ama benim görüşlerim konusunda kamuoyu ne der? Kendi fikrimi söyleyecek olsam bir meyve kurdu gibi ezerler beni. Bak küçük adam, senin kamuoyu dediğin şey bütün küçük adam ve küçük kadınların görüşlerinin toplamıdır. Her küçük adam ve küçük kadının doğru ve yanlış görüşleri vardır. Yanlış görüşleri vardır çünkü başka küçük adam ve küçük kadınların yanlış görüşlerinden korkmaktadırlar. Bu korku yüzünden doğru görüşler dile getirilmez. Örneğin sen artık adamdan sayılmadığına inanmayacaksın. İnsan toplumunu doğuran ve geliştiren kişinin sen olduğunu öğrenecek ve bu bilgini savunacaksın. Kaçma, kaçma, korkma be küçük adam. İnsan toplumunun doğumundan sorumlu olmak öylesine korkulacak bir şey değil. İnsan toplumunun doğurucusu olmak için ne yapmalıyım? Hiçbir şey. Özel ya da değişik bir şey yapacak değilsin. Şimdiye dek yaptıklarını sürdür yeter. Tarlalarını sür, çekicini indir, hastalarına bak, çocuklarını okula ya da oyun bahçesine götür, günün olaylarını gazetene yaz. Doğanın gizlerini her zamankinden daha yoğun bir biçimle eğil. Onları giz olmaktan çıkarmaya çalış. Bütün bunları yapıyorsun aslında. Ama bunların önemsiz olduğunu, Asıl Kral Bezenikus ya da pırıl pırıl zırh kuşanmış Şövalye Prens Şişinikus'un yaptıkları önemlidir sanıyorsun. Amma da düş seversin be doktor. Kral Bezenikus'un, Prens Şişinikus'un savaş yapmak ve beni askere almak, tarlalarımı mayın tarlasına çevirmek, deney odamı ya da çalıştığım yeri delik deşik etmek için yetiştirilmiş askerleri ve de silahları bulunduğunu bilmiyormuş gibi konuşuyorsun. Askere alındığında ve fabrikanın delik deşik edildiğinde Hale diye bağırdığın içindir ki askere alınıyorsun ve böyle bağırdığın içindir ki fabrikaların kurşun yağmuruna tutuluyor. Sen bildiğini savunsaydın, yani tarlaların buğday vermeye, fabrikaların silah değil eşya ya da papuç üretmeye yaradığını, tarlalarla fabrikaların yakılıp yıkılmak için o hale getirilmediğini söyleseydin, pırıltılı zırhlar kuşanmış bir şövalye olan Prens Şişinikus'un askerleri de olmazdı, silahları da. Senin Kral Bezenikus'un ya da Şişinikus'un bu gibi şeyleri bilmezler. Çünkü tek bir gün bile tarlada, fabrikada ya da laboratuvarda çalışmış değillerdir. Senin bu işi çocuklarının karnını doyurmak, sırtını giydirmek için değil, Almanya'da proletarya ana yurdunun onuru için yaptığını sanmaktadırlar. Peki ben ne yapayım? Savaştan nefret ediyorum. Askere alınıp cepheye gönderildiğimde karın hüngür hüngür ağlıyor. Proleter oldukları topraklarımı kuşattığında çocuklarım ölüm açlığı çekiyor. Milyonlarca ceset yığılıyor sokaklarda. Toprağımı işlemekten başka dileğim yok benim. İşim bittikten sonra çocuklarımla oynamak, karımı sevmek istiyorum. Pazar günleri ezgiler söylemek, çalıp oynamak istiyorum. Bunu gerçekleştirmek için ne yapmalıyım? Her zaman yaptığın ve yapmak istediğin şeyi, işini yap, çalış, çocuklarının mutluluk içinde büyümesini engelleme, karını sev. İşte bunları bütün içtenliğinle, göğsünü gere gere yaptığın an, karını tüm proleterlerin ana yurdunun cinsel açlıktan kıvranan askerlerinin acımasına bırakan, öksüz çocuklarının sokaklarda açlıktan ölmesine neden olan, senin çok uzaklardaki bir zafer meydanında dolu dolu gözlerle gökyüzüne bakmana, öyle dalıp dalıp gitmene neden olan savaş olmayacaktır. İyi güzel ama ben işim için, karım ve çocuklarım için yaşamak isterken, barbarlar ya da Almanlar, Japonlar, Ruslar ya da bilmem kimler zorla üzerime saldırır, bana savaş açarsa ne yapacağım? Evimi yuvamı savunacak değil miyim? Haklısın küçük adam. Şu ya da bu ulusun barbarı sana saldırdığında tüfeğine yapışacaksın. Ama bak sen şunu anlamıyorsun bir türlü. Tüm ulusların barbarları ömründe hiç çalışmamış olan Prens Şişinikus'un savaş çağrısı üzerine Hail diye bağırıp duran milyonlarca küçük adamdan başka bir şey değildir. Onlar da tıpkı senin gibi adamdan sayılmadıklarına inanmakta ve ben kim oluyorum ki kendi görüşüm olacakmış demektedirler. Ben kim oluyorum diye sormadığın, bir kimse olduğunu bildiğin, buna inandığın an kendi görüşünün doğru, tarla ya da fabrikanın ölüme değil, yaşama hizmet etmek durumunda olduğunu anladığın, bu bilince vardığın an kendi soruna kendin yanıt vereceksin. Bu sorulara yanıt vermek için diplomatlara gereksinmen olmayacak artık. Hail diye bağırmak ve meçhul asker anıtlarına çiçekler koymak yerine, Prens Şişinikus ya da tüm proleterlerin mareşalinin sendeki ulusal bilinci ayağının altında ezmesine izin vermek yerine onlara özgüveninle ve çalışma bilinciyle karşı koymalısın. Senin o meçhul askerini de çok iyi tanırım küçük adam. İtalya dağlarında savaşırken tanıdım onu. O da senin gibi kendi görüşü olduğunu kabul etmeyen ve hem ben kim oluyorum da diyen bir küçük adamdır. Kardeşini yani Japonya, Çin ya da herhangi bir barbarlar ülkesindeki küçük adamı tanıyabilir. Bir işçi, doktor, çiftçi, baba ya da koca olarak yapman gereken iş konusunda doğru görüşünü ona anlatabilir. Savaşların çıkmasını önlemek için yapılacak tek şeyin kişinin işini doğru dürüst yapması ve doğru dürüst sevmesi olduğuna inandırabilirsin onu. İyi hoş ama şimdi bunlar bir de atom bombası çıkardılar. Bir tek atom bombası yüzünden yüz binlerce insanı bir anda öldürebilir. Daha hala doğru düşünmüyorsun küçük adam. Sen sanıyor musun ki pırıl pırıl zırhlar kuşanmış bir şövalye olan Prens Şişinikus'un yapıyor o senin atom bombalarını? Hayır, o bu işten anlamaz. Atom bombası yapmayı bırakmak yerine Hail diye bağıran küçük adamların elinden çıkıyor onlar. Yani anlıyor musun, dönüp dolaşıp aynı yere sana dayanıyor iş. Küçük adam, sana ve senin doğru ya da yapay düşünmene bağlı her şey. Eğer sen 20. yüzyılın en büyük bilim adamı olan sen, böylesine küçük ancak mikroskopla seçilebilen bir cisim kadar küçük bir adam olmasaydın, bir yıkma bilinci yerine yapma bilinci geliştirir ve atom bombasının bu dünyayı paramparça etmesini önleyecek yolları bulurdun. Ya da bunu yapamamışsan etkini kullanır, açık seçik kesin bir dille ona karşı koyar, bombayı işlemez hale getirirdin. Kendi yarattığın labirentin içinde dönüp duruyor, çıkış yolunu bir türlü bulamıyorsun. Çünkü yolun bulunduğu yöne bakmıyorsun, doğru düşünmüyorsun. Öte yanda bulduğun şeyin öldürücü bir silahtan başka bir şey olmadığını çok iyi bildiğin halde, o uğursuz atom enerjisinin kanserlerini ve romatizmalarını iyileştireceğini vaat ediyorsun küçük adamlara. Bunu yapmakla senin o fizik biliminin vardığı çıkmaz sokağa girmiş oluyorsun. Benim acunsal enerjimin çeşitli hastalıkları iyileştirebileceğini söyledim sana. Bunu biliyorsun küçük adam. Ama duymazlıktan, bilmezlikten geliyor, söylediklerimi yapmıyor, suskunluğunla boğuyor ve kanserden ölmeye devam ediyorsun. Kırık bir yürekle sıkıntıdan ölmeye devam ediyorsun. Ama ölürken bile son nefesinde "Hail" diye bağırıyorsun. Yaşasın kültür ve teknik. Ama bak, şunu şuraya yazıyorum küçük adam. Göz göre göre kendi mezarını kendin kazdın. Yeni bir çağ, atom enerjisi çağı başladı sanıyorsun. Başladı evet, ama senin düşündüğün gibi değil. Senin cehenneminde değil. Amerika'nın bir ucunda bulunan son derece verimli deney odamda başladı yeni bir çağ. Savaşa gidip gitmemek tümüyle senin elinde küçük adam. Bunun için yalnızca ölüm için değil, yaşam için çalıştığını bilmen gerek. Bunun için yalnızca bu yeryüzündeki tüm küçük adamların iyi ve kötü yönleriyle, yaptıkları iyi ve kötü işlerle tıpatıp sana benzediğini bilmen gerek. Er ya da geç gün gelecek, artık "Hail" diye bağıramayacaksın. Gün gelecek tarlalarını, buğdayını talan etmeleri için sürmeyecek, fabrikalarının kurşunlarla delik deşik edilmesi için çalışmayacaksın. Er ya da geç gün gelecek, ölüm için değil yalnızca yaşam için çalışacaksın. Genel greve gideyim mi ha? Orasını ben bilmem. Onu mu yaparsın, başka bir şey mi yaparsın bilemem. Genel grev dediğin şey kötü bir savaşma aracı olsa gerek. Çünkü bunun sonucu olarak kendi çocuklarının ve karının açlıktan ölmesine yol açabilirsin. Grev yapmakla toplumun iyiliğinden ve kötülüğünden kendinin sorumlu olduğunu, bu sorumluluğun nice büyük olduğunu gösteremezsin. Grevdeyken çalışmıyorsun, oysa biz çalışmaktan söz ediyoruz. Gün gelecek grev yapmayacaksın. Yalnızca kendi yaşamın için çalışacaksın. İlle de bir grev yapmak istiyorsan çalışma grevi yap. Kendin, çocuğun, karın ya da sevgilin, toplumun, ürünlerin ya da çiftliğin için çalışarak grev yap. Onların savaşlarını ayıracak vaktin olmadığını, çok daha önemli işler yapmakta olduğunu söyle onlara. Dünya denen bu kentin dışına, büyük bir alanın çevresine dikenli tel çek. Savaş isteyenleri içine koy. Bırak orada teke tek dövüşsün, birbirlerini öldürsünler. İşte küçük adam, eğer artık "Hail" diye haykırmazsan, eğer bir hiç olduğunu ve kendi görüşünün bulunamayacağını sanmaktan vazgeçsen, bu dediklerimi yapabilirsin. Her şey, yaşamın, çocukların yaşamı, çekicin ve steoskobun senin elinde. Görüyorum, olmaz anlamında başını iki yana sallıyorsun. Bir düş sever ya da belki bir kızıl bu diyorsun içinden. Ne zaman doğru dürüst bir yaşam süreceğini, ne zaman güvenlik içinde olacağını soruyorsun küçük adam. Bunun yanıtı içinde bulunduğun duruma hiç uymaz. Canlılık senin gözünde güvenlikten daha büyük anlam taşıdığı vakit yaşamın güzel ve güvenlikli olacak. Sevgi paradan önemli. Özgünlüğün parti çizgisinden ya da kamuoyundan daha önemli. Beethoven ya da Bach'ın ruhsal durumu senin varlığının tümünün ruhsal durumu olduğu an bu senin içinde var küçük adam. Varlığının bir köşesinde derinlere gömülü olarak duruyor. Güzel olacak yaşamın. Düşüncelerin uyumlu, duyguların tutarlı olduğunda, özel yeteneklerini zamanında gördüğün ve artık yaşlandığını zamanında kabul ettiğin vakit büyük savaşçıların yaptığı kötülükleri değil de büyük adamların düşüncelerini içinde duyabildiğin an, çocuklarının öğretmenlerine politikacılardan çok daha fazla ücret verildiği an, kadınla erkek arasındaki sevgiye bir evlenme cüzdanına gösterdiğinden daha büyük bir saygı duyduğun zaman güzel olacak yaşamın. Hangi koşullarda yanlış düşündüğünü, bugün olduğu gibi yaptığın yanlış onarılmaz hale gelmeden, vaktinde yakalarsan hakikatleri duyduğunda yüreğinde bir canlılık, İçinde bir aydınlık duyar, biçimsel ve yapmacık kurallardan kaçarsan, iş arkadaşlarınla diplomatlar aracılığıyla değil de doğrudan doğruya ilişki kurduğun an, yeni yetişmiş kızının sevgiden duyduğu mutluluk seni öfkelendirmek yerine sevindirirse, insanların sevme organlarıyla oynayan çocukları cezalandırdıkları günler çok geride kalmış ve sen "Hey gidi günler" diyerek başını sallıyorsan, sokaktaki tüm insanların yüzünden özgürlük okunduğu, üzüntü ve sefalet yerine canlılık ve neşe fışkırdığı gün, insanlar bu dünya üzerinde artık içeri çekilmiş, kasılmış karınları ve ölü cinsel organlarıyla yürümediği gün yaşamın mutlu olacak. Akıl istiyorsun. Ne yapayım diyorsun küçük adam. Binlerce yıl boyunca iyi kötü akıl veren, sana yol gösteren oldu. İçinde bulunduğun zavallılığın nedeni sana gösterilen yolların iyi olmamasından değil. Senin küçük, beş para etmez bir adam olmandan geliyor. Sana önerilerde bulunabilirim, yol gösterebilirim. Ama sen olduğun ve belirli bir düşünme biçimine sahip olduğun için duyduklarını herkesin çıkarına olacak biçimde uygulayacak yetenekten yoksunsun. Diyelim şu diplomatlığı artık kesmeni, bunun üzerine bütün ülkelerin ayakkabıcıları, marangoz, makinist, teknisyen, doktor, eğitimci, yazar, yönetici, madenci ya da çiftçileriyle mesleksel ve kişisel bir kardeşlik kurmanı önersem, tüm Çinli çocukların ayağına en rahat olacak papucun nasıl olması gerektiği konusunda tüm dünyanın ayakkabıcıları ortak karar verse, insanların donmaktan nasıl korunacağını düşünme işini dünyanın madencilerine bıraksan, yeni doğmuş çocukların olası güçsüzlük, akıl hastalığı gibi şeylere karşı nasıl korunması gerektiği konusunda bütün ülkelerin ve ulusların eğitimcileri karar verse ne dersin? İnsan yaşamında çok doğal ve gerekli olan bu tür şeylerle karşılaşsan ne yaparsın küçük adam? Bunları söyledim diye beni hemen kızıl damgasıyla hapse tıkmamışsan, bana ya doğrudan doğruya ya da parti, kilise, hükümet ya da sendikanın bir sözcüsü aracılığıyla şunu söyleyeceksin kuşkusuz. Ben kim oluyorum ki uluslararası diplomatik ilişkilerin yerine uluslararası çalışma, iş ve toplumsal gelişme ilişkileri kuracak adam mıyım ben? Ya da ulusların iktisadi ve kültürel gelişme alanlarındaki ayrılıklarını ortadan kaldıramayız. Ya da faşist Almanya'da Japonlarla, komünist Ruslar ve anamalcı Amerikalılarla mal değiş tokuşu mu yapacaktık yani? Bunu mu istiyorsun? Ya da beni her şeyden önce kendi Rus, Alman, Amerikan, İngiliz, Yahudi ya da Arap anavatanım ilgilendirir. Ya da benim işim başımdan aşmış. Yaşamımı bir düzene sokmak, kendi terziler sendikamla aramı bozmamak için yapmam gereken bir yığın iş var. Diğer ulusların terzileriyle başkaları uğraşsın. Ya da şu anamalcının Bolşevik, faşist, troçkist, enternasyonalist, seksüalist, Yahudi, yabancı, aydın, düşsever, düşçü, demagog, çılgın, bireyci ya da anarşistin sözlerine kulak asma. Sende hiç Amerikan, Rus, Alman, İngiliz, Yahudi ve benzeri bilinci yok mu? Safsatandan bıktık. İnsan ilişkilerinin düzenlenmesinde üstüne düşen sorumluluktan kaçmak için bu sloganlardan birini kullanacağına kalıbımı basarım küçük adam. Ben adam değil miyim peki? Söylediğim hiçbir şeye inanmıyor. Yaptığım her şeyin yanlış olduğunu söylüyorsun. Var gücümle çalışıyorum, karıma ve çocuklarıma bakıyorum. Doğru dürüst bir yaşam sürüyor, ülkeme hizmet ediyorum. Bu kadar da kötü müyüm ben yani? Dürüst, aklı başında, çalışkan, verimli bir varlık, örneğin bir arı ya da karınca gibi olduğunu biliyorum. Ben yalnızca senin yaşamını zehir eden, onu yüzyıllardır yıkan ve yıkmakta olan küçük adamı gün ışığına çıkarmak istemiştim. Küçük ve beş para etmez olmadığın zamanlar büyüksün sen küçük adam. İşte bu büyüklük senin tek umudundur. Kurtuluşun yalnız ve yalnız bu büyüklüğünle gerçekleşecektir. Küçük adam, bir ticaret adamı olarak işini severek yaptığında, tahta oynamaktan, binalar kurmaktan, boya yapmak, vitrin düzenlemek, tarlanı sürmekten hoşlandığında, bu işleri severek yaptığında çok büyüksün. Mavi gökyüzüne, bir ceylana, yeşil çimenleri örten kırağı taneciklerine sevgiyle, hoşnutla baktığında büyüksün. Müzikten, danstan hoşlanırken çocuklarının gelişmesini tatlı tatlı izler, kadının ya da erkeğin güzel bedeninden zevk alırken büyüksün. Güneş ve gezegenler dizgesinin yaptığı hareketleri gösteren aracın başına geçip, tependeki gökyüzünde olup bitenleri öğrenmek istediğinde ya da kitaplığına gidip başka kadın ve erkeklerin yaşam üzerine neler düşündüğünü okumak istediğinde büyüksün. Bir büyük baba olarak torununu dizine oturtup, çok eski günlerde olanları ona anlattığında, bilinmez bir geleceğe onun çocuksu merakı ve inancıyla baktığında büyüksün. Bir ana olarak bebeğinin ninni söylediğinde, gözlerin dolu dolu, yüreğinin tüm içtenliğiyle onu gelecekte mutlu olmasını dilediğinde, onu büyüttüğün yıllar boyunca her saat onun geleceğini kurduğun, o mutlu geleceği yavrunun içinde her an yarattığın, yeşerttiğin zaman büyüksün. Eski halk türkülerini söylediğinde büyüksün küçük adam. Bir akordeonun ezgilerine uyarak hoplaya zıplaya dans ederken büyüksün. Halk türküleri sıcaktır. İnsanın yüreğini okşar çünkü. Ve onlar bütün dünyada aynıdır. Evrenseldir halk ezgileri. Ve dostuna şunları söylediğinde büyüksün. İyi bir yazgım olduğu, pisliklerden ve uburluktan uzak bir yaşam sürebildiğim için sevinçliyim. Çocuklarımın büyümesini ve gelişmesini ilk agularından emekleme, yürüme ve oynamalarına dek yakından izleyebildiğim, onların sorunlarını ilgiyle dinleyebildiğim, kahkahalarını duyduğum, sevgilerine tanık olduğum için sevinçliyim. Baharı ve onun tatlı rüzgarlarını, evin az ilerisindeki ırmağın türkülerini yüreğimde duyabildiğim, kötü niyetli komşuların dedikodularına katılmadığım, eşimi kucaklarken derin bir mutluluk duyduğum, bedenimden akıp giden yaşamın sesini, coşkusunu, canlılığını duyabildiğim için sevinçliyim. Güçlüklerle karşılaştığımda hangi yolu seçtiğimi bilebildiğim, yön duygumu yitirmediğim için, yaşamımın bir anlamı olduğu için sevinçliyim. Böylesine mutlu bir yaşam sürebildim çünkü. Her zaman ama her zaman içimdeki şu sesi dinledim. Önemli olan tek bir şey vardır. Sakıngan ve korkak kimselerin yürüdüğü yoldan başka bir yönü gösterse, seni sürüden ayırsa bile yüreğinden gelen sesi dinle. Yaşam zaman zaman sana dayanılmaz acılar verse de küsme, kaba davranma ona karşı. Günlük işimi yaptıktan sonra akşamın sessizliğinde evimin önünde çimenler üzerinde karım ve çocuklarımla oturduğumda, doğanın solumasını içimde duyduğumda bir ezgi çalınıyor kulağıma. Geleceğin ezgisi. Ey siz milyonlarca insan, sizi kucaklıyorum. Bütün dünyanın öpücüğüyle kucaklıyorum sizi. İşte o an bu yaşamın içinde olan her şeyin haklarına sahip çıkmasını, dünyayı top sesleriyle dolduran korkak ve katı ruhları değiştirmesini istiyorum. Dayanılmaz bir istek bu. Durdurun şu top seslerini. Bu insanlar yaşam karşısında kendilerini çaresiz gördükleri için geçiyorlar top tüfek başına. Oysa çaresiz değiller. Baba, güneş battı. Nereye gitti? Gene gelecek mi diye soruyor oğlum. Onu kucaklıyorum ve yanıtlıyorum. Evet oğlum, gelecek. Az sonra gelip bizi ısıtacak. Seninle yaptığım konuşmanın sonuna geldim küçük adam. Daha sana söyleyeceğim öyle çok şey var ki, ama bu konuşmayı dikkatle ve içtenlikle okudunsa benim işaret etmediğim yerlerde bile bir küçük adam gibi davrandığını göreceksin. Çünkü senin beş para etmez davranış ve düşüncelerini doğuran şey aynıdır. Sende o nitelik olduğu sürece her ne yapsan küçük olacaksın. Bugüne dek bana yaptıkların ya da gelecekte yapacakların hiçbir şeyi değiştirmez. Beni ister bir dahi olarak göklere çıkar, ister akıl hastanesine tık, ister kurtarıcının olarak sarıl bana, ister casus diye dar ağacında sallandır. Zorunluluklar er geç canlıların yaşama yasalarını bulduğumu, bugüne dek yalnızca makinaları yönetmeyi beceren insanoğluna bilinçli bir erekle yaşamını yönetebileceği bir alet sunduğumu anlamaya, bu gerçeği kabul etmeye götürecek seni. Senin organizmanın sadık bir mühendisiyim ben. Bu bağımlılığımdan bir an bile ayrılmadım. Çocuklarının çocukları benim izimde yürüyecek ve insan doğasının iyi birer mühendisi olacaklardır. İçinde bulunan, yaşayan şeyin, senin acunsal doğanın uçsuz bucaksız alanlarını gözler önüne serdim. Benim en büyük ödülüm budur. Buyurganlar, açık gözler, kurnazlar, zehir saçanlar, çöplüklerde türeyen kurtlar, aç koca kurtlar, bir bilgenin bir zamanlar öngördüğü şu yazgıdan kurtulamayacaklardır. Kutsal sözcüklerin tohumunu ektim yeryüzüne. Çok geçmeden kötülükler silinecek, savaşlar ölecek, taşlar toprak olacak. Çok geçmeden anlı şanlı krallar, kuru güz yaprakları gibi savrulacak, her tufanda binlerce Nuh gemisi şu sözlerimi yankılatacak. Ekilen tohumlar ürün verecek. Kitabın sonu.